Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Fakihli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 15, Aban 1399 Hicri Kameri, 19 Rebiülevvel 1442 ve miladi 5 Kasım 2020 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaş ile Amerikan Başkanlık seçimleri ve çıkan sonuçlar üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Siyonist rejimin uluslararası hukuku ihlal etmesi ve Esma-ül Hüsna adlı programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte İran'da korona salgınından 406 vatandaş daha hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Amerika'nın yeni yönetiminin İran milleti karşısında teslim olacağını söyledi. Devrim Muhafızları Genel Komutanı, İran-Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında incelemelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Zarif Venezuela'da. Amerika'da kritik eyaletlerde oy sayımı devam ediyor. Ve Ermenistan Karabağ'da ateşkes istiyor. Şimdi haberler.
Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgınından maalesef 406 vatandaş da hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Sözcüleri açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte maalesef 406 vatandaşın da yaşamını yitirdiğini ve 8772 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 36.985'i, vaka sayısının da 654.936'ya çıktığını aktardı. Virüs tespit edilen hastalardan 5472'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Sözcüsü, herkesi sağlık önlemlerine uymaya çağırarak bugüne kadar iyileşen hasta sayısının de 505.287'ye ulaştığı bilgisini paylaştı. Dünyada korona vaka sayısı 48 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı ise 1.232.000'i geçti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Amerika'nın yeni yönetiminin İran milleti karşısında teslim olacağını söyledi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, Amerika'daki başkanlık seçimlerine işaretle İran için önemli olan kimin Amerika başkanı olacağının olmadığını bir kez daha vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, bir sonraki Amerika yönetimi bizim milletimize teslim olacak. Onların milletimizin sabrı, direnişi ve uluslararası kanun karşısında teslim olmaktan başka yolları yok dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bugün Fars Körfezi'nden ülkenin çöl alanlarına su aktarımı için ulusal planların açılış töreninde bir konuşma yaptı. Son 3 yıl boyunca İran halkı ve hükümetine uygulanan baskılara dikkati çeken Cumhurbaşkanı Rouhani, yaptırımlar her zaman var olmuştur. Ancak bunun ekonomik savaşı koronavirüs salgını dönemindeki gibi olmamıştır. Beyaz Saray'daki beyefendi salgın sırasında yaptırımları acımasızca artırdı. Onlar herhangi bir insan ilkesine, insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı kalmadılar. Ama eninde sonunda milletimizin kazanacağından eminiz dedi. Rouhani, Amerika seçimlerinin sonuçları bu akşam ya yarın belirlenecek ve kimin hükümeti yöneteceği önemli değil. Çünkü bir sonraki Amerika yönetimi bizim milletimize teslim olacak. Onların milletimizin sabrı, direnişi ve uluslararası kanun karşısında teslim olmaktan başka yolları yok. İran milleti salgın, yaptırımlar ve zorluklara karşı direndi ifadelerinde bulundu. Yaptırımlara rağmen büyük başarılara imza attıklarını belirten Rouhani, hiç kuşkusuz düşmanlara karşı başarılı olup onları kanunu ve taahhütlerini yerine getirmeye zorlayabiliriz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani dün de kabine toplantısında yaptığı konuşmada, bizi parti ve Amerikan seçimlerini kazanan taraf ilgilendirmiyor. Ancak bizim için önemli olan bir sonraki hükümetin benimseyeceği yaklaşım ve politikadır. Amerika hukuka ve tüm uluslararası çok taraflı anlaşmalara dönmeli ve İran halkına saygı göstermelidir. Ambargo yerine saygı istiyoruz demişti. Rouhani, İran için Amerika'da bir sonraki başkanın kim olması önemli değil. Önemli olan Amerika'nın yasalara dönüşü ve İran halkını tehdit etmek ve yaptırım uygulamak yerine uluslararası veya çok taraflı yükümlülükleri yerine getirmesi ve halkımıza saygı duymasıdır ifadelerini kullanmıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami bugün ülkenin kuzeybatısında yer alan Erdebil vilayetine bağlı Aslandu sınırını denetledi. İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti sınırını denetleme sırasında açıklamalarda bulunan Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Selami, Aslandu sınır bölgesini ziyaret ederken Erdebil vilayetinin sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlarının güvenliğinden tam emin olduğunu belirtti. İran'ın kuzeybatısındaki iki komşusu, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki çatışmalara dikkat çeken Tümgeneral Selami, sınır bölgesinde yaşayan vatandaşlarının güvenliğine vurgu yaptı. Komutan Selami ziyaretinin devamında Moğan'ın Mil Barajı'nı ve sınır muhafız alayını denetledi. Selami, İran İslam Cumhuriyeti sınır muhafızlarını Erdebil vilayetinin sınırlarının güvenliğini korumak için gece gündüz verdikleri çabalarından dolayı teşekkür etti.
Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili General Ali Fedevi, İran İslam Cumhuriyeti'nin yüksek seviyede caydırıcı güce sahip olduğunu bildirdi. General Fedevi bugün yaptığı açıklamada İslami İran'ın caydırıcı gücünün geçmiştekiyle kıyas edilemeyecek boyutta olduğuna temasla İslami İran'a karşı taarruzun düşman için büyük darbelere yol açacağını vurguladı. Komutan Fedevi, İslam İnkılabı düşmanlarının bugüne kadar İran'a karşı her şeyi yapamamış olmalarının onların bunu istemedikleri değil cesaret edemedikleri anlamına geldiğini kaydetti.
İran'ın Bakü Büyükelçisi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı iki ülkenin enerji alanında işbirliğini geliştirme yollarını görüştüler. Büyükelçi Seyyid Abbas Musavi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanı Perviz Şehbazov bugün video konferans aracılığı ile gerçekleşen görüşmede enerji ile ilgili muhtelif konuları masaya yatırdılar. İran'ın Bakü Büyükelçisi ve Azerbaycan Enerji Bakanı görüşmesinde iki ülkenin petrol ve doğalgaz, elektrik ve ortak projelerle ilgili işbirliğindeki mevcut durumu konuştular. Görüşmede yakında iki ülkenin ortak teknik komitesinin kurulmasının kararlaştırıldığı bildiriliyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ve Venezuelalı mevkitaşı yeni gelişmekte olan modern dünyayı savunmakta İran ve Venezuela ortak toplantısına katıldılar. Venezuelalı yetkililerle görüşmek üzere Caracas'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arel Aza ile Samuel Robinson kuruluşunda düzenlenen yeni gelişmekte olan modern dünyayı savunmakta İran ve Venezuela ortak toplantısına katıldılar. Zarif toplantıda yaptığı konuşmada oturumun konusu hakkında kendi görüşlerini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Küba, Bolivya ve Venezuela dahil 3 Latin Amerika ülkesine ziyaretine Caracas ile başladı.
İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakan Yardımcısı General Kasım Takizade, başkanlığındaki İran heyetiyle Irak Dışişleri Bakanı Osman El Ghanimi Bağdat'ta bir araya gelerek güvenlik konuları ve deneyimlerin paylaşımını ele aldılar. Irak Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre İran Savunma Bakan Yardımcısı General Kasım Takizade başkanlığındaki üst düzey İranlı askeri heyetiyle Irak Dışişleri Bakanı Osman El Ghanimi arasında gerçekleşen görüşmede güvenlik meseleler dahil iki ülkenin ilgilendiği konular ele alındı. Görüşmede El Ghanimi ve İranlı heyet iki komşu ülkenin menfaatleri doğrultusunda ortak işbirliğinin güçlendirilmesi ve güvenlik meseleleri, terörizm ve organizeli suçlar ile mücadele konularında işbirliğinin geliştirilmesi ve deneyimlerin paylaşımını masaya yatırdılar.
Bugün yerel saatle 14.09'da İran'ın Khuzestan eyaletinde yer alan Şuştar kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Khuzestan eyaletine bağlı Şuştar kentinde olan 4.3 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 14.09'da kaydedildi. 22 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İran'ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Keşavarzade, Çin'in ekonomik kapasite ve imkanlarından yararlanmasına vurgu yaptı. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na dikkat çeken Büyükelçi Keşavarzade, dünya ekonomisinin gerilediği bir sırada Çin ekonomisinin artan hızda büyümekte olduğunu belirtti. Keşavarzade, İran'ın sanayi, teknoloji ve el sanatları bölümlerinde Çin fuarına katıldığına temasla, Çin'in büyük pazarının ekonomik işbirliğinin geliştirmesi için uygun şartlara sahip olduğunu ifade etti. Çin 3. Uluslararası İthalat Fuarı bugünden itibaren 5 gün süreyle Şanghay'da çalışmalarına başladı.
Amerika'da kritik eyaletlerde oy sayımı devam ediyor. Amerika başkanlık seçimlerinde kullanılan oyların sayımı kritik eyaletlerde devam ederken Joe Biden'in seçimleri kazanması için sadece 6 delege oyunu kazanması gerekiyor. Amerika'da Donald Trump ile Joe Biden'in yarıştığı 59. başkanlık seçiminde oyların sayımına devam ediliyor. Seçim sürecine ise Trump'ın hile iddiası damgasını vururken Joe Biden henüz oy sayımı sürmesine rağmen bugüne kadarki tüm başkan adaylarından daha çok oy aldığı bildiriliyor. Amerika'da başkanlık seçimlerinde tüm zamanların en yüksek katılım düzeyi gerçekleşti. Ancak kritik eyaletlerdeki oy sayımının devam etmesi nedeniyle iki aday da henüz ipi göstermiş değil. Kazananın Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Wisconsin, Nevada ve Pensilvanya'dan çıkacak sonuçlara göre netleşmesi bekleniyor. Trump, Wisconsin, Georgia, Pensilvanya ve Michigan'da da oy sayımını yargıya taşıyor. Amerika başkanlık seçimlerinde seçmenler esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. Delegeler kurulu adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Sayının yarıdan bir fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olmaya hak kazanıyor. Biden bunun için yolun büyük kısmını geride bırakırken Trump'ın şansı giderek zayıflıyor. Amerika başkanlık seçimlerinde sonucu belirleyecek eyaletlerde oy sayımı devam ederken Donald Trump ekibinin bazı eyaletlerde oy sayımlarının durdurulması yönündeki çağrısına karşı Joe Biden ekibi tüm oyları sayın sloganını öne çıkarıyor. Biden 5 Kasım sabahı Twitter üzerinden yayınladığı ilk mesajı tüm oyları sayın oldu. Trump ise sayımı durdurun şeklinde tweet attı.
Arizona'da ise oy sayımı devam ederken eyaleti seçimi Joe Biden'in önde götürdüğünü duyurmasının ardından yaklaşık 200 kadar Trump destekçisi silahlarıyla birlikte sayım merkezi önünde toplandı. Eyaletin başkenti Phoenix'te bulunan CNN televizyonu muhabiri oy sayım işlemlerinin sürdüğü merkezin önünde toplanan Trump yanlısı kalabalıkta bazı kişilerin ellerinde otomatik silahlar olduğunu aktardı. Kalabalık, Amerika medyasının "çalmayı bırakın ve benim oyumu da say" şeklinde sloganlar attılar. Bunun üzerine bir araya binaya girişlerin kapatıldı, çalışanların içeride kaldığı belirtiliyor. Öte yandan, eyalet sekreteri Kathy Hobbs sayılması gereken 450 binden az oy pusulasının kaldığını, bunun yaklaşık 300 bininin eyaletin en kalabalık bölgesi olan Maricopa'dan geleceğini bildirdi. NBC'ye konuşan Hobbs, oy sayımının ne zaman biteceğine ilişkin bir tahmini de olmamakla birlikte Perşembe günü bir güncellemeyi duyurabilmeyi de umduğunu kaydetti. Hobbs, ABC'ye yaptığı başka bir açıklamada ise iki adayın oyları arasındaki farkın yeniden oy sayımı yapmakla kapanabilecek kadar az olacağını beklemediğini söyledi. Yasalara göre ise eğer iki aday arasındaki fark toplam oyların %0.1'ine eşit ya da daha az ise yeniden sayım yapılabiliyor. Amerika'nın bazı noktalarda eylemciler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Polisin onlarca kişiyi gözaltına aldığı bildiriliyor. Seçim sonuçları netleştikçe Amerika'da oyların artabileceği ve toplam Trump karşıtları ile taraftarı arasında arbede yaşanabileceği, hatta ülkenin silahlı çalışmalara da sürüklenebileceği bildiriliyor.
Amerika başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'in Wilmington kentindeki konusunun bulunduğu alan ve diğer bazı noktalar üzerinde uçuş yasaklandı. Independent gazetesine yer alan habere göre Amerika'da 2020 başkanlık seçiminin Demokrat adayı Joe Biden'in Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde bulunan konutunun çevresi ve kentin bazı bölgeleri üzerinde yarına kadar uçuşlar yasaklanarak bu alanın ulusal savunma hava sahası olarak ilan edildi. Amerika Federal Havacılık Departmanı geçici uçuş kısıtlamalarının tehlikeli durum, özel olaylar veya bu teşkilatın hava sahası için genel alarm yüzünden hava seyahatleri karşısında kısıtlama getirilmiş bölge nitelikte olduğunu kaydetti. Bu girişim Biden'in olası seçim zaferinden önce güvenlik protokollerinin bir parçası olarak sayılıyor. Öte yandan Amerika Başkanı Trump'ın seçimleri kaybetme olasılığının ardından Trump'ın taraftarları bazı eyaletlerde ve kentlerde olaylar çıkarmaya başladı.
Ermenistan Cumhurbaşkanı gazetecilere yaptığı açıklamada Erivan'ın Karabağ'da ateşkes sağlaması ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile müzakere başlatmaya hazır olduğunu bildirdi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan açıklamasında yabancı unsurlar Karabağ Savaşı'na müdahale etmeseydi Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında şimdiye dek ateşkes sağlanırdı diye konuştu. Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Minaskanyan bu ülkenin meclis üyeleriyle yaptığı görüşmede İran dahil muhtelif ülkeler ve uluslararası örgütlerle Karabağ Savaşı'na son vermek için işbirliğinin sürmesi gerektiğini vurgu yaptı. Bu arada Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada bugün sabahtan itibaren Laçin ilçesine bağlı Berzur kentinin çevresinde Ermeni ve Azeri güçler arasında başlayan çatışmaların sürdüğünü bildirdi. Berzur kenti Ermenistan'a Karabağ'a bağlanıyor. Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki cephe hattında bulunan yerleşim birimlerine ateş açtığı açıklamasında bulundu. Bakanlığın açıklamasına göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri cephe hattının farklı istikametinde Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu mevzilerine ve yerleşim birimlerine hafif silahlar, top ve havan mermileriyle saldırdı.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını şiddet içerikli yorumlayarak Ankara'ya yönelik yeni yaptırım olasılığını gündeme getirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Erdoğan'a "Fransa'ya hakaret etmeyi bırak" çağrısına bulundu. Europe 1 Radyosu'na açıklamalarda bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve Fransa'nın İslam'la ilgili politikalarına yönelik ifadelerini şiddet açıklaması olarak nitelendirdi. Le Drian, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından artık rutin olarak ifade edilen şiddet, hatta nefret beyanları var. Bunlar kabul edilemez ifadelerini kullandı. Erdoğan'ı kınadıklarını söyleyen Le Drian ayrıca Türkiye'ye yönelik yeni yaptırım olasılığını da gündeme getirdi.
Irak Cumhurbaşkanı Barham Salih yeni seçim yasasını onayladı. Irak Cumhurbaşkanı'ndan yapılan yazılı açıklamada Salih'in parlamentonun gönderdiği yeni seçim yasasını onayladığı bildiriliyor. Irak'taki yeni seçim yasasına göre kapalı ve açık liste yöntemi uygulanacak ve seçim komiserliği üyelere bağımsızlar ve yargıçlardan oluşacak. Ülkede gelecek yıl Haziran ayında erken seçimlerin yapılması karar alınmıştı.
Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amerika'nın başka milletlerin kaderini belirleme hakkına sahip olmadığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasında işgalci İsrail varlığının işgal altındaki Suriyeli Golan'dan 4 Haziran 1967 hattına kadar tamamen çekilmesini gerektiren karar lehine 142 oy çokluğuyla oy kullandı.
Ve Yemen ordusu ve halk güçleri Suudi koalisyona bağlı kiralı konsolların mevzilerini hedef alarak çok sayıda kiralı konsolu etkisiz hale getirdiler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'da 2020 başkanlık seçimleri üzerinden hukuki kavga başladı başlığı altında. Beklendiği gibi Amerika'da 2020 başkanlık seçimleri hukuki kavgalara yol açtı. Amerika Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası bazı eyaletlerde oy sayımını protesto etmek için eyalet mahkemeler nezdinde dava açtı. Trump'ın seçim kampanyası Pensilvanya gibi kritik eyaletler dahil bazı eyaletlerde seçim yetkililerinin, Cumhuriyetçi Parti gözlemcilerinin sandıkların başında görevlerine izin vermediğini iddia ediyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın seçimlerin ardından yaptığı konuşma ve attığı tweetlerinde defalarca başkanlık seçiminde geniş çaplı hileden söz ederek dosyayı yüksek mahkemeye taşıyacağını açık şekilde dile getirdi. Cumhuriyetçi kanat ve lideri Donald Trump ve ekibi oy sayımının durdurulması için eyalet mahkemelerine başvurmaya devam ederken, Demokrat aday Joe Biden seçimi kazanması için 270 delegeyi kazanmak üzeredir. Şu ana kadar Biden'in 70 milyonu aşkın oy kazanarak Amerika başkanlık seçim tarihindeki en fazla oyu kazanmayı başarmıştır. Mevcut gidişat ile Beyaz Saray'a sonunda girecek isminin Demokrat aday Biden olacağı düşünülüyor. Ancak Beyaz Saray'ın şimdiki yöneticilerinin başkanlık koltuğunu Biden'e kolay kolay teslim edecekleri gibi görünmüyorlar. Trump defalarca ya seçimleri kazanacağını ya da seçimlere hile karışacağını söylemiştir. Trump'ın yüksek mahkemeye oldukça muhafazakar bir yargıcı göndermek için verdiği yoğun çabası da bu bağlamda değerlendiriliyor. Trump yüksek mahkemede muhafazakarların üstünlüğü sayesinde yeniden başkanlık koltuğuna oturabileceğini temenni ediyor. Bunun içindir ki cumhuriyetçilerin seçim kampanyası ve taraftarları arasında kısmen sessizlik yaşanıyor. Sahil Kapur, NBC televizyon kanalının sitesine kaleme aldığı bir yazıda Demokrat aday Joe Biden'in başkanlık seçimlerini kazanabileceğinden endişe duyan cumhuriyetçilerin kısmen sessizliklerini koruyarak muhafazakar yüksek mahkemenin demokratların yüksek hayallerini dizginleyebileceklerine inandıklarını belirtti. 20 sene önce de yüksek mahkeme başka bir cumhuriyetçi aday yardım kararıyla Florida eyaletinde oyların yeniden sayımını durdurarak George W. Bush'un Beyaz Saray'a girişini sağlamıştı. Cumhuriyetçiler bu kez de yargı sisteminin yardımıyla Amerikan seçimlerinin ekseriyetinin isteğine rağmen Trump'ı yeniden başkanlık koltuğuna oturtabileceklerini temenni ediyorlar. Ancak Trump'ın avukatları yüksek mahkemeye gitmek için önce eyalet mahkemeleri nezdinde dava açıp ardından davayı yüksek mahkemeye taşımaları gerekiyor. Buna ilaveten Trump'ın avukatlarının seçimlere hile karıştığına dair iddialarını kanıtlamak için doğru ve kabul edilir belge ve delillere sahip olmaları gerekiyor. Böyle olursa Trump'ın hukuk ekibinin çabaları ciddi etkilere yol açabilir. Şunu da unutmamak gerekiyor ki son aylarda muhafazakar yargıç sayısının üstünlüğüne rağmen yüksek mahkeme Pensilvanya eyaletinde posta yoluyla kullanılan oyların alımı dahil bazı dosya ve davalarda Trump ve cumhuriyetçilerin beklediklerinin tam tersine karar vermiştir. Bu nedenle Trump'ın seçim kampanyası kritik eyaletlerde oy sayımının durdurulması için başvuruları eyalet mahkemelerince kabul edilmesi halinde bile yüksek mahkeme sonunda Trump'ın eyaletin aleyhine bir karar verebilir. Ancak bazı kritik eyaletlerden gelen haberler eyalet mahkemelerinin Trump'ın avukatlarının davalarını reddettiğini gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, akşam yorumları Putin'den Batı'nın yeni yaptırımlarına karşı Lukashenko'ya destek başlığı ile devam ediyor. Belarus'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Alexander Lukashenko'nun yeniden kazanmasının ardından başlayan geniş çaplı protesto eylemleri Batı'nın bu ülkeye müdahalesi için bahane oluşturmuştur. Avrupa Birliği ve Amerika, Lukashenko ve Belarus yönetimine karşı hasmane politikalar takip ederek yeni yaptırım kararı aldılar. Amerika'nın ardından Avrupa Birliği de Belarus'un üst düzey yetkililerine karşı yaptırım kararı almaya hazırlanırken dün akşam Kremlin'den bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko telefonda görüşerek ikili ilişkilerin derinleştirilmesine vurgu yaptılar. Putin'in Lukashenko yönetimini Batı'nın hasmani politika ve girişimlerine karşı topyekun desteklemesi, aslında Rusya ve başını Amerika'nın da çektiği Batı'nın gelen karşılaşmasının başka bir örneği ve tezahürü sayılıyor. Bilindiği üzere Amerika'nın başını çektiği Batılı ülkeler sürekli olarak Moskova'yı zayıflatmak için Rusya'nın çevresindeki müttefik hükümetlerini düşürmeye çalışıyorlar. Bu durumda Batı dünyası bu kez de Rusya'nın en yakın müttefiklerinden olan Belarus'u hedef tahtasına oturtmuştur. Belarus'ta son aylarda başkanlık seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan olaylar hala devam etmektedir. 9 Ağustos tarihinde düzenlenen ve Lukashenko'nun oyların %80'inden fazlasını kazanmasıyla sonuçlanan seçimin ardından binlerce muhalifi Minsk dahil Belarus'un muhtelif kentlerinde protesto eylemi düzenleyerek 6. kez başkan seçilen Lukashenko'nun iktidarı bırakmasını ve köklü değişikliklerin yapılmasını istediler. Muhalifler seçimlerin şeffaf ve sağlıklı düzenlenmediğini savunuyorlar. Amerika ve Avrupa Birliği dahil Batı dünyası siyasi baskı ve yaptırımlarını artırmak ve bu ülkenin iç işlerine karışmak suretiyle muhalifleri ve eylemcileri desteklemeye devam ediyor. Bu durum Belarus'un yepkesine de yol açmıştır. Amerika ve Avrupa neredeyse eş zamanlı olarak Lukashenko'yu Belarus'un seçilmiş devlet başkanı olarak tanımlarken Belarus yönetiminin protestoculara karşı tavrını eleştirmiştir. Brüksel ve Washington'un Doğu Avrupa ülkelerinden Belarus'un işlerine doğrudan müdahalesi Lukashenko'yu iktidardan uzaklaştırıp daha önce renkli devrimlerde olduğu gibi yerine Batı yanlısı bir ismi göreve getirmeye çalışıyor. Lukashenko açıklamalarında ise sürekli şekilde Türkiye'deki protesto ve itirazların dış kaynaklı olduğunu ve Rusya ile Avrupa'nın diğer bölgeleri arasında bir tampon bölge oluşturmak amacı ile gerçekleştiğini bildirmiştir. Doğu Avrupa uzmanlarından Gustav Gersel, Batı'nın Belarus'un işlerine müdahalesinin sonuçları hakkında uyarıda bulunurken, Belarus'un Avrupa'ya daha yakınlaşmak isteğinin hem Avrupa Birliği ve hem Belarus için ağır patlayabileceğine inanıyorlar. Avrupa Birliği, Belarus'a karşı baskısının devamında Cuma günü Belarus Devlet Başkanı ve bu ülkenin diğer 14 yetkilisini yaptırım listesine alacağını duyurdu. Bu yaptırımlar ise mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağını kapsıyor. Avrupa Birliği üyesi 27 ülke Belarus'a yönelik yaptırımlarına son şeklinde vermeye çalışırken Amerika'da bir ay önce 8 Belarus yetkilisini yaptırım listesine ekledi. Amerika'nın yaptırım listesine eklediği isimler arasında Belarus İçişleri Bakanı ve Yardımcısı ve üst düzey polis ve güvenlik yetkilileri yer alıyor. Anlaşılan o ki Avrupa Birliği'nin Belarus'a yönelik yıkıcı yaklaşımlarından dolayı Minsk ile Brüksel arasında ilerleyen günler ve haftalarda gerilim daha da tırmanacaktır. Buna rağmen pratikte de Avrupa Birliği ile tamamen ayrı çizgide hareket ederken Lukashenko'yu iktidardan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, şimdi Giresun Üniversitesi hocası Sayın Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşı ile Amerikan başkanlığı seçimleri ve çıkan sonuçlar üzerine yaptığımız röportajla sürüyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Amerika'da başkanlık seçiminin Demokrat aday Joe Biden dün akşam yaptığı açıklamada başkanlık seçimini kazanacağından emin olduğunu belirtti sevgili dinleyiciler. Delaware'de basın toplantısında konuşan Biden, yeteri kadar eyaletlerde 270 delege oyunu kazanmak için zafer yolunda olduğunu belirtti. Biden tüm Amerika'nın başkan olduğunu ve tüm Amerikalılar için çalışacağı sözünü de verdi. Şimdi Amerika'da oy sayımı hala bitmemiş sevgili dinleyiciler ama son haberlere göre şu an saat 11.30 itibariyle Biden 264 delegeyle önde gözüküyor. Trump 214'te kalmıştır. Trump karşıtları Biden'in bu seçimlerde zafere ulaşmasını bekliyor. Bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Karasam Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaş Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla, sevgiyle, selam.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi oy sayımı başlarken Abbas Hocam herkes Trump'ın kazanacağını söylüyordu. Özellikle büyük eyaletlerde, Texas gibi büyük eyaletlerde Trump'ın zafere kavuşması Biden'in yenilgiye uğradığının bir alameti ve işareti olduğunu söylüyordu. Ama bugün biraz her şey değişti. Michigan gibi bir eyalette tam Biden zafere ulaştı. Şimdi nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Gerçi kesin olarak sonuçlar bilinmemiş ama şimdi 6 delegesi kalmış Biden'in zafer için. Nasıl bir yorum yapıyorsunuz bu seçimlerle ilgili?
Valla görünen sizin de söylediğiniz gibi Biden'ın önde gittiğini çok az bir eyalet kaldı. Yani 6 tane de delege alırsa eğer hakikaten 270'i tamamlayacak. 270 ne anlama geliyor? Şöyle ki Amerika'da Temsilciler Meclisi'nin 435, 100 tane de senatör var. 535 tane toplam Amerika'da parlamento dediğimiz yani Temsilciler Meclisi ve senatonun üyesinden oluşan. Bu kadar sayıyı görünce delege var. Yani delegeler hesapladığımızda bunun yarısına tekabül eden 370 delegeyi kim alıyorsa o başkan seçiliyor. Yani seçmenler gidiyorlar, yüz milyonlarca seçmen gidiyor. Delegeler seçiyor, delegeler de gidiyor. Başkana yani seçildiği anda anlaşılıyor ki demokrat mıdır, cumhuriyetçi midir? Görünen dediğiniz gibi öyle az kaldı. Muhtemelen 24 saat içerisinde bu kesinleşir. Gelen eyaletlerden de Biden'ın önünde gittiği bitti olur. Ama yalnız Amerikan tarihinde hiç olmayacak şekilde sorgulanıyor yani en azından Trump tarafından sorgulanıyor. Hile karıştırılmayı tekrar sayılması falan diye gündeme getiriyorlar. Bu da Amerikan tarihinde ilklerin yaşandığıdır. Her ne kadar daha önceden de Amerikan seçim sistemiyle ilgili bazı sorgulamalar olur diye yani sistemle ilgiliydi ama bu sefer sistemin işleyişiyle ilgilidir. Bu da denir ya belki sonu mahkemede bitecek bu, karakolda bitecek. Amerika için tabii ki bunlar hepsi prestij kaybıdır. Amerika gibi bir ülke ki kamu diplomasisi ve propagandada bütün teorileri o ülkeden çıkıyor ve dünyada hakikaten söylemek gerekiyor. Propagandada ve kamu diplomasisinde çok başarılı bir ülke olmasına rağmen özellikle birkaç seçimdir bu ittifak kaybediyor. Bakalım dünyada bekliyor tutulmuş nefesini ne olacak? Tekrar savaş mı kazanacak ya da diyelim ki öyle eskiler deyimiyle bilgisayar üreticiler, televizyon üreticiler, teknoloji üreticiler mi kazanacak? Bunu bekleyip göreceğiz.
Doğru. Abbasım şimdi bir başka konu da güvenlik meselesidir. Özellikle Trump'ın taraftarları ortalığı karıştırmasın diye Amerika'da aldığımız haberlere göre sıkı güvenlik tedbirleri uygulanmaktadır ve şimdi sokak aslında itirazlarının baş göstermesi her an bekleniyor. Şimdi cumhuriyetçiler bu seçimi kaybederse nasıl bir ortam oluşacaktır Amerika caddelerinde sizce?
Valla sabahleyin bir şey vardı, bir sosyal medyada dolaşan bir görüntü vardı. Ben de paylaştım. Çok da güzel bir yazı yazmıştı. Amerika'nın bittiği andır. Düşünebiliyor musunuz? Dünden beri New York'ta ve büyük eyaletlerde, büyük şehirlerde insanlar yani firma sahipleri, büyük mağaza sahipleri dükkanlarının önünü ahşap tahtalarla kapatıyorlar. Yani bu hakikaten büyük Amerikan rüyasının bittiği. Hep eskiden söylenir ya. Büyük devletler mutlaka içeriden çöker. Dışarıdan hiçbir devlet birisini çökertemez. Yani Sovyetlerin çöktüğü gibi veya başka imparatorlukların çöktüğü gibi. Şimdi Amerikan rüyasının bittiği an ne demektir? Amerika en büyük şehrinde New York'ta dünyanın Birleşik Devletler Genel Merkezi'nin bulunduğu bir şehirde yani en önemli şehrinde güvenliği sağlamaktan acizdir ki esnaf ya da yani bizim devrimine satıyoruz ama oradaki büyük şirketler dükkanlarının önünü hepsini kapatmışlar ki beklentiler var. Yani mutlaka bekliyorlar. Onlara da istihbarat geldi. Eğer cumhuriyetçiler kaybederlerse işte bu ırkçı Amerika'daki ırkçı beyazlar sokağa dökülecek. İşte yağmalamalar başlayacak. Tabii beyazlar dökülünce o bir tarafta siyahiler var. Siyahilerin de kendilerince örgütleri var. Yani bu gerçekten Amerika'nın bittiği andır. Bu çok önemlidir ve öyle boyut o kadar büyük oluyor ki bazen normal silahlı polis gücü, güvenlik güçler bundan baş edemeyince orduyu sokağa getirmek zorunda kalıyorlar. Bu da son yıllarda dediğim gibi hakikaten o Amerika'nın çok da böyle büyük değil şişirilmiş bir güç olduğunu demin de söylediğim o propaganda makinasıyla mekanizmasıyla dünyada kendini göstermiştir ama gerçeklerin nihayetinde böyle bir huyu vardır der. Hep çıkar. O da gösterdi ki bir seçimi doğru dürüst usullerince kurallarına göre yapmaktan aciz bir Amerika ile karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor.
Doğru. Son sorulara kapatacağım. Sizce yani sizin kendi şahsi fikrinizi sormak istiyorum. Biden'in Trump'a karşı herhangi bir üstün özelliği var mı acaba?
Şöyle söylemek gerekiyor. Biden'in normalde değerlendirdik olursak normal geleneksel Amerikan siyasetçisidir. Yani diyelim ki bu kadar başkan gelip geçmiş tabi istisnalar var. Yani ki şey gibi George Washington gibi veya Abraham Lincoln gibi hakikaten özgürlüklere o zaman Amerika'da işte köleliğe falan katkı yapmışlar. Olağa koyuyoruz. Ama normal geleneksel Amerikan başkanlarının ne var? Gelirler. Amerikan kentisinin bir çizgisi vardı dünyada. O çizgide hareket ederler ve çok dengeler oynamazlar. Trump bütün dengeleri alt üst etti. Sabah bir şey söyledi, akşam bir tweet attı. Yani Amerikan itibarını yerle bir etti. Örneğin hiç Amerikan tarihinde olmuş muydu ki bir anlaşma imzalanmıştı. Yani nükleer anlaşma dünyanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri buna imza atmışlar. Ve geliyor diyor ki ben gittim bundan çekildim. Yani Amerika'nın itibarını dış politikası güvenilirliğini sarttı gerçekten. Söylediklerine başvurdu etti. Yani herhangi bir kural kaydı tanımadan yaptı. Biden bunun önündeki başkanlar gibi olacak. Ya illa iyi falan diye bir şey söylemiyoruz. Burada açıkçası öyle bir durum var ki yani kimsenin kaybedeceği kazanacağı değil. Ama en azından geleneksel Amerikan politikalarını dönecekleri için böyle çok sürpriz şeyler beklemeyeceğiz. Yoksa bu şeyler demokrasiye gelince her şey sistemin olacak falan değil. Bizim bir hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Derdi ki Amerika'da böyle bir sistem var. Bir dönem cumhuriyetçiler gelir. Demin söylediğim gibi. Dünyanın her yerinde teşvik ederler. Ateşler yakarlar. İç savaşlar çıkartırlar. Huzursuzluk çıkartırlar. Ve bunun sayesinde silah satarlar. Uçak satarlar. Uçak savaş satarlar. Füze satarlar. Yani o lezzetlerini doldurur. Bir müddetten sonra bu lezzetlerini doldurdular mı? Yani en azından kendi sermaye grupları çok büyük hissedarlar var özellikle. Para kazandılar mı? Onlar şey der ki Cumhuriyet'e ya çekilin sıra bize. Biraz da biz dünyaya teknoloji satalım. Ne bileyim inşaat malzemesi satalım. Bilgisayar malzemesi satalım. Bu sefer dünyaya biraz huzur lazım ki insan savaş zamanında bilgisayar almaz ki. Savaş zamanında evde ki ne bileyim bir teknoloji cihaza para vermez. Bu sefer biraz savaşlar durur. Diğer grup gelir başına ve diyelim ki sivil uçaklar, başka araç gereçler satarlar. Amerika'da da herhalde öyle bir dönüşüm bekliyoruz. Artık çok silah sattı Amerika. Hakikaten özellikle Fars Körfezi bölgesinde bütün bu Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn gibi ülkeler inanılmaz bütçelerinin kaç katı silaha harcadılar. Onlar da belki teslim almadılar. Şimdi diğer gruplar diyorlar ki ya tamam siz çok para kazandınız silah satarlarına. Biraz da biz kazanalım. Bundan sonra da dünyada biraz belki daha böyle az ihtilaf, daha böyle iç savaş göreceğiz. Sonra yine bu dönem bitecek. Tekrar cumhuriyetçiler gelecek. Bunun gibi bir denklem gidip diye düşünmek gerekiyor bizim hocamızın ne söylediğine göre.
Doğru. Abla hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz bugünkü sohbetimizde Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karas hocamız bizimle birlikteydi. Bugünkü sohbetimizde Amerika'da gerçekleşen seçim ve çıkan sonuçlarla ilgili sohbetimizde analizleri ve görüşleri sunduk. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemizde de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz. Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız. Risalet gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı hasmane politikalarını sürdürmesi, Batı Şeria'da Siyonist rejim askerlerinin Filistinli direnişçilere baskın düzenlemesi gibi haberlere yer verilirken, Keyhan gazetesinde İslami İran'da koronavirüsten etkilenen kesimlere yardım seferberliğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. İmamın fermanını icra merkezi başkanı Muhammed Muhbir, koronadan etkilenenlere 1 milyon yardım paketi dağıtılacağını açıkladı. Merkezin genel karargahında düzenlenen törende konuşan muhbir, gönül birliği ve ihsan adı altında düzenlenen yardımlaşma ve dayanışma programının 4. merhalesinde merkez olarak 1 milyon yardım paketinin ülkenin mahrum bölgelerinde koronadan etkilenen vatandaşlara gönderilmeye başlandığını belirtti. Muhbir, yıl sonuna kadar aynı programı birkaç merhalede daha uygulayacaklarını da sözlerine ekledi. Muhbir ayrıca merkezin korona aşısı üzerindeki çalışmalarıyla ilgili iyi haberleri yakında vatandaşlarla paylaşacaklarını da kaydetti. İttilat gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, Hava Uzay Güçlerinin yeni füze sisteminin göreceğe çıkması, dünya genelinde koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberler yer verirken, Horasan gazetesinde İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi'nin İran ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin arttığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, İran ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında 4 milyar 542 milyon 530 bin dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. İran'ın da üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın diğer ülkelerle ticaret hacminin bu yılın ilk yarısında 9 milyon 199 bin ton ağırlığında 4 milyar 542 milyon 530 bin dolar olduğuna dikkat çeken Latifi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler İran'ın yanı sıra Türkiye, Afganistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan ve Tacikistan'dan oluşmaktadır dedi. İran'ın bu dönemde bu ülkelere yaptığı ihracatın 2 milyar 526 milyon dolar olduğuna değinen Latifi, bunlar arasında Afganistan 1 milyar 108 milyon dolarla ilk ihracat yaptığımız ülke oldu diye belirtti. İran'ın yılın ilk yarısında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerden 2 milyar 16 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildiğini kaydeden Latifi, en çok ithalat yaptığımız ülke 1 milyar 834 milyon dolarla Türkiye oldu diye konuştu. Öte yandan İran Gümrük Başkanı Mehdi Mireşrefi, İran'ın dış ticaret hacminin bu yılın ilk 7 ayında 38 milyar 278 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Hemşehri gazetesinde Irak'ta İslami Vahdet ve Filistin'e destek konferansına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. Irak başkenti Bağdat'ta İslami İran Kültür Ateşeliği'nde Müslüman Milletlerin Birliği ve Filistin'e desteğe vurgu yapılması amacıyla Iraklı din alimleri ve akademisyenlerin katılımıyla sanal ortamda bir konferans düzenlendi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İslami İran'ın Bağdat Kültür Ateşeliği'nin koordinatörlüğünde düzenlenen söz konusu konferansa katılan Şia ve Ehl-i Sünnet alimleri İslami vahdet ve birlikteliğin zaruretine vurgu yaparken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam peygamberine yönelik saygısızlığını kınadı. Konferansa katılanlar ayrıca bazı Arap rejimlerinin Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirmeye yönelik utanç girişimlerini kınayarak bu girişimin Filistin halkına karşı bir komplo ve Arap halklarının isteklerine aykırı olduğunu vurguladı. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Siyonist rejimin uluslararası hukuku ihlal etmesi. Değerli dinleyiciler, Siyonist rejim İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesinin boyutlarını ele aldığımız iki bölümlük sohbetimizin birinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde Siyonist rejim İsrail'in masum Filistin milletine karşı cinayetlerinin bir köşesini gözden geçirmek istiyoruz. Uluslararası hukuk, uluslararası insan hakları ile ilgili hukuk ve uluslararası insan severlikle ilgili hukuk olmak üzere iki önemli bölümden oluşuyor. Siyonist rejim İsrail'in her iki hukuk alanını ciddi bir şekilde ihlal ettiği durumları ve boyutlarını tanımak bu rejimin cinayetlerini hukuki açıdan ispatlama bakımından önem arz ediyor. Gerçekte eli kanlı rejimin Filistin milletinin haklarının şiddet içerikli uygulamaları ve askeri operasyonlarıyla ihlal etmesi uluslararası camiada ciddi kaygılara yol açtığı gözleniyor. Korsan İsrail'in bu tür uygulamaları başta Filistinli çocuklar ve kadınlar olmak üzere Filistinli sivillerin şehit düşmesine veya yaralanmalarına sebebiyet veriyor. Bundan başka Filistin halkının barışçıl protesto eylemlerine ve medya mensuplarına karşı geniş çaplı şiddet uygulamak, Filistinlere toplu ceza uygulamak ve yaşadıkları bölgeleri kuşatma altına almak, Filistinlilerin arsalarını gasp etmek ve üzerinde yerleşke inşa etmek, işgal altındaki Filistin'de utanç duvarı inşa etmek gibi durumlar da uluslararası camianın kaygılarını arttıran durumlardır. Bu konuların yanında başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki Filistin'de yaşayan Filistinlere karşı ayrımcılık yapmak ve Siyonist yerleşke inşaatını sürdürmek ve yine su kaynaklarını tahsis etmekte de Filistinlerle Siyonistler arasında ayrımcılık yapmak, bebek katili rejimin mazlum Filistin milletine karşı işlediği diğer bazı cinayetlerdir. 2014 yılında Filistin milletine karşı 217 şiddet uygulama olayı rapor edilirken bu sayı 2015 yılında 305'e yükseldi. Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2015 yılında işgal altındaki Filistin'de Siyonistlerin uyguladığı şiddet yüzünden 146 Filistinli şehit düştü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Uzmanı ve Londra'nın Western Üniversitesi öğretim üyesi Michel Link, Siyonist rejimin 240 yerleşke inşaatı ve 650 bin Yahudi'yi Beytül Mukaddes ve Batı Şeria'daki yerleşkelere yerleştirmesi uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Aralık 2016'da çıkardığı 23-34 sayılı kararnamenin açık ihlali olduğunu belirterek söz konusu yerleşkeler Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 1998 bildirgesine göre savaş suçu sayıldığını açıkladı. Uluslararası hukuk, milletlerin kendi kaderini belirleme hakkına vurgu yapıyor. Bu ilke Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin 1. maddesinin 2. bendinde Birleşmiş Milletler'in kuruluş amaçlarından biri milletlerin arasında eşitlik ilkesine ve kendi kaderini belirleme hakkına saygı çerçevesinde dostana ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapılarak ifade edilirken aynı bildirgenin 55. maddesinde de vurgulanıyor. Korsan İsrail Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Ocak 2006'da Filistin'de düzenlenen parlamento seçimlerini kazanması üzerine ırkçı bir uygulamaya imza atarak ve başta Hamas hareketi en çok oyu kazandığı Gazze Şeridi halkı olmak üzere Filistin milletini cezalandırmak amacıyla Gazze Şeridi'ni havadan, karadan ve denizden tam kuşatma altına aldı. İnsanlık dışı olan bu kuşatmanın devamında Siyonist rejim başta tedavi için yurt dışına çıkması gereken Filistinli hastaların bölgeden çıkışını engelledi. Bu uygulama yüzünden 2010 yılının ortalarına kadar 380 Filistinli hasta hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'ne kuşatma uygulandı bu yıllarda ve özellikle 2008'in sonlarından Ocak 2010'a kadar geçen sürede elkanlı İsrail rejimi Gazze Şeridi'ne 22 günlük savaş olarak ün yapan yıkıcı bir savaş dayattı. Bu savaşta 1450 Filistinli vatandaş şehit düştü ve Gazze Şeridi'nin altyapısı ciddi derecede hasara uğradı. Daha sonraları Birleşmiş Milletler tarafından bu cinayeti araştırmakla görevlendirilen uluslararası yargıç Richard Goldstone, hukuki açıdan Siyonist İsrail ordusu bu savaşta savaş suçu ve beşeriyete karşı cinayet işlediğini ispat etti. ...1948 yılından bu yana Filistin milletinin yaklaşık 3'te 2'si mülteci durumuna düştü. Şimdiye kadar Filistin'in 553 kenti ve köyünden 52 kent ve yüzlerce köy yerle bir edildi. Siyonist rejim şimdiye kadar binlerce Filistinliyi katletti ve çok sayıda toplu katliam yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Demokrasi iddiasında bulunmalarına karşın Korsan İsrail'i destekleyen batılı devletler ise bu cinayetlerin ortağıdır. Özellikle Amerika şimdiye kadar bir keresinde 390 milyon dolar ve daha sonra da 205 milyon dolar yardımda bulunarak Siyonist rejime Demir Kubbe adlı hava savunma sistemini konuşlandırmasına katkı sağladı ve bu rejime sayısız silah temin etti. Amerika'nın İsrail'e sınırsız desteği, Trump döneminde de Yüzyılın Anlaşması adlı Şom 1 Anlaşma ve Amerika Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Beytül Mukaddes'e intikal etmesi ve Golan Tepelerinin ilhakını tanımasıyla devam etti. Oysa bu durumların tümü uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararnamelerinin ihlaliydi. 15 Temmuz 2009'da Siyonist rejim ordusunun Suskunluğun Kırılması adlı eski askerlerinin kurduğu örgüt 110 sayfalık bir rapor yayımladı. Raporda Siyonist askerlerin Gazze Şeridi'nde halkı insani kalkan olarak kullandıkları itirafı yer alıyordu. Raporda ayrıca bazı Siyonist askerlerin Filistinli yaralıları taşıyan ambulansları da kalkan olarak kullandıkları belirtildi. Raporda Siyonist askerlerin Gazze'de bazı Filistinlilerin evlerine girerek ev halkını bodrum kata kapattıkları ve evlere askeri üs ve keskin nişancıların konuşlanma noktası olarak kullandıkları da ifade edilmişti. Siyonist rejim ordusunun bu uygulamaları uluslararası yasaların ve hukukun açık ihlalidir. Amerikalı siyaset meseleleri uzmanı ve yazar Jeremy Hammond'un belirttiğine göre başta Filistinli tutuklular olmak üzere Siyonist rejimin Filistinlere yönelik insan hakları geniştir. Hatta Filistin Özerk Teşkilatı'nın hakimiyeti altında bulunan bölgelerde Filistinleri gözaltına alma ve işgal altındaki Filistin'e intikal ettirme durumları bile uluslararası hukuka aykırıdır. Korsan İsrail ordusu Gazze Savaşı sırasında uluslararası insansiverlikle ilgili hukuka bağlı konvansiyonlara yani Lahey 1907 ve Cenevre 1949 konvansiyonları ve ek protokollerine göre askeri hedefleri, sivil hedefleri ve askeri sivillerden ayırt etmesi gerekiyordu. Ancak ne var ki bu rejim Gazze saldırısında sağlık merkezleri, yerleşim noktaları ve evleri hedef almak, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivillere kör saldırılar düzenlemek, halkın sığındığı camileri vurmakla söz konusu konvansiyonları ihlal ederek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tüzüğüne göre de savaş suçu ve beşeriyete karşı cinayet işledi. Siyonist rejim zora başvurma yasa ilkesine aykırı olarak 27 Aralık 2008'de Gazze şeridine karşı askeri harekat başlattı. Bu savaş 17 Ocak 2009'a kadar devam etti. Eşit şartlarda olmayan bu savaşta eli kanlı rejim barışa karşı türlü cinayetleri ve savaşı dayatan taraf olarak savaş suçu ve beşeriyete karşı cinayet işledi. Bu konu Yargıç Goldstone başkanlığındaki Birleşmiş Milletler Gerçekleri Araştırma Komisyonu'nun raporun başta olmak üzere birçok uluslararası kurum ve kuruluşun raporlarında ispat edilerek vurgulandı. Savaş suçu, silahlı çatışmalarda uluslararası insansiverlikle ilgili hukukun ihlaline yol açan suçlardır. Siyonist rejim İsrail ise Gazze şeridine saldırılarında sivilleri katlederek insan hakları havarilerinin göz yumduğu korkunç cinayetlere imza attı. Siyonist rejimin Gazze şeridine saldırısı sırasında beşeriyete karşı cinayet müstahakı olan durumlara sivilleri katletmek ve cismi ve ruhi işkence uygulamak, çocukları ve kadınları öldürmek, sağlık merkezleri ve hastanelere hedef almak, yaralıların hastanelere ulaşmalarını engellemek, bölgeye ilaç ve tıbbi malzemelerin oluşturulmasına müsaade etmemek, okullara ve dini merkezlere saldırmaya örnek vermek mümkün. Tüm bu durumlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tüzüğünün 8. maddesine göre savaş suçu sayılıyor. Bundan başka Filistinlilerin evlerini tahrip etmek, su kaynaklarına ulaşmalarını engellemek, işgal altındaki topraklara Siyonistlerin intikal ettirmek, Filistin milletine asimilasyon uygulamak, Filistin halkını bireysel, sosyal ve hukuk temelinde haklarından mahrum bırakmak, katil rejimin mazlum Filistin milletine yönelik diğer bazı cinayetleridir. Tel Aviv'in yerleşken inşaatı, Filistinli topraklara yönelik diğer tüm cinayetlerinin yanında uluslararası hukuku ihlal ettiğinin bir başka somut delilidir. Başkalarının topraklarına saldırıyı ve tecavüz etmeyi yasaklayan en önemli uluslararası belge Birleşmiş Milletler bildirgesidir. Bu bildirge tüm üye ülkelerin başka üyelerin topraklarını zorla ele geçirmekten men ediyor. Bundan başka şimdiye kadar başka topraklara saldırmayı ve tecavüz etmeyi suç sayan en önemli onaylı belge uluslararası mahkemenin tüzüğüdür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin yıllar süren müzakerelerin sonunda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tüzüğünü gözden geçirme konferansı 31 Mayıs ila 11 Haziran 2010 tarihleri arasında Uganda'nın Kampala kentinde düzenlendi. Konferansın en önemli gündem maddesi başka ülkelere tecavüzün tanımı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu cinayete karşı yetkisini nasıl kullanması gerektiği ile ilgiliydi. Siyonist rejimin işgali altındaki Filistin'de uygulamaları ise Kampala konferansında tecavüzle ilgili onaylanan tanımın en bariz mıstığıdır. Gerçekte Siyonist İsrail'in mahiyeti uluslararası hukukun ihlaliyle bütünleşmiştir. Amerikalı gazeteci yazar Cliff Mappin'in belirttiğine göre uluslararası kamuoyunun gözünde Siyonist rejim insan hakları ihlaliyle eş anlamlıdır. Nitekim bu yüzden uluslararası İsrail'e boykot hareketi BDS her geçen gün daha fazla genişliyor ve Siyonistlerin mazlumiyet ayakları artık alıcı bulamıyor. Her halükarda korsan İsrail'in cinayetleri uluslararası mevcut belgelere göre kesin ispat edildiği ve hatta bazı milli, bölgesel ve uluslararası mahkemeler bu rejimi mahkum ettiği halde Amerika ve batılı ülkeler eli kanlı rejimi desteklemeye sürdürüyor. Bu durum ise Siyonistleri mazlum Filistin milletine karşı cinayetlerinde daha da küstahlaştırıyor. Öte yandan Amerika'nın uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarda nüfuzu mazlum Filistin milletinin haklarını elde etmelerine engel oluyor ve ırkçı İsrail ve hamilerinin zulüm ve cinayetlerine maruz kalmalarına sebebiyet veriyor. Değerli dinleyiciler, Siyonist rejim İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmesinin boyutlarını ele aldığımız iki bölümlük sohbetimizin ilk bölümünü dinlediniz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, İsmail Hüsnü adlı sohbetimizin 49. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bilindiği üzere İsmail Hüsnü, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden İsmail Hüsnü'dan bugün sizlerle kısaca ölüleri diriltip kabirlerinden kaldıran, gönüllerde saklı olanları meydana çıkaran, onlara hayat veren ve ölümden sonraki dünyada baki kalmaları ve mükafatlar için onları yaşatacak olan El-Ba'is ismi şerifi hakkında kısaca konuşacağız. Ba'is ismi şerifi kelime anlamıyla Arapça ölüleri dirilten ve kaldıran anlamında olan Ba'is'ten geliyor. Zira insanı yaratan Yüce Allah onu ebedi yaşamı için yaratmıştır ve ölümün ardından yaşayacağı hayat ise dünyevi yaşamın devamıdır. Önceki sohbetlerimizde Yüce Allah'ın farklı seviyelerde ve konumlarda çeşitli tecellilere sahip olduğunu, her seferinde yeni mahluklar yarattığını belirttik. Söz konusu mahlukların her biri farklı isimlere sahipken Allah'ı daha fazla tanımak ve bağlantı kurmak için önümüze yeni kapılar açıyorlar. Yüce Allah'ı tanımak için bize yardımcı olan bu isimlerden biri Ba'is ismi şeriftir. Ba'is ismi şerifi direkt olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor fakat onun türevleri Kur'an-ı Kerim'de 67 kez geçmiştir ve daha çok ölümden sonra dirilmek ve canlanmak, Ma'd olarak bilinen kıyamet gününde tekrar canlanmaktan peygamberler göndermekle insanları gaflet uykusundan uyandırmaya kadar geniş bir anlam alanını kapsıyor. Ba'is ismi şerifi sözlükte harekete geçirmek, bir tarafa yöneltip göndermek, bir işle görevlendirmek, uykudan uyandırmak, diriltmek gibi manalara gelen bas kökünden türemiştir. Bâis olan Allah, insanı topraktan yarattığı ve çocukluktan gençliğe ve daha sonra da yaşlılığa kadar tekamül süresince sebep olduğu gibi ölümden sonra da yine onu canlandırır. Allahü Teala Hac suresinin 5. ayetinde insanın ilk yaratılışından doğana kadar çocukluktan ergenliğe ve yaşlılığın sonuna kadar olan sürecini şöyle anlatıyor. Ey insanlar! Öldükten sonra dirilme konusunda en küçük bir şüpheniz varsa şunu bilin ki biz sizi başlangıçta topraktan, sonra bir nutfeden, sonra rahim cidarına yapışan bir hücreden, sonra esas unsurlarıyla yaratılışı tamamlanmış ama bütün azalarıyla henüz tamamlanmamış bir çiğnem et görünümde bir ceninden yarattık ki size kudretimizi gösterelim. Dilediğimizi rahimlerde belli bir süreye kadar bekletir, sonra sizi bir bebek olarak dünyaya çıkarırız. Sonra güçlü kuvvetli çağınıza ulaşmanız için sizi besleyip büyütürüz. İçinizden kimi erkenden hatta çocuk yaşta ölür, kimi de ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılır da daha önce bazı şeyler öğrenmişken artık hiçbir şey bilmez hale gelir. Ardından 6. ve 7. ayetler ise şöyle devam ediyor. Bu böyle çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O her şeye hakkıyla kadirdir. Çünkü kıyamet muhakkak gelecektir. Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirlerdeki kimseleri diriltecektir. Yüce Allah, peygamberlerin gönderilmesi ve yaratılış dünyasında bazı belirtiler göstererek insana ölümünden sonra tekrar dirileceğini, böylece ebedi yaşamına başlayacağını ispat etmekle yaratılış dünyasının hedefli ve bilinçli olarak yaratıldığını ve daha da güzeli sonsuz lütfuyla mümin kullarının kalplerini iman ve yakin ile canlı tuttuğunu gösteriyor. Bâis ismi şerifinin mümin insanda tecelli etmesiyle varlık dünyasının gizli ve açık sırları ona aşikar olur. Böylece ölümden sonra ahiret ve yaşam sırlarını görebilir. Böyle bir insan berzah sırlarını açıkça görür. Müminlerin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe ve kafirlerin kabirlerini ise ateş çukurları olarak görür. Rivayetlerde anlatıldığına göre günlerden bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını cemaat olarak kıldıktan sonra gözü uykudan başı öne eğilen, zayıf sararmış ve gözleri çökmüş bir genç görür. Resulullah gençten nasıl olduğunu sorunca genç, ben yakin seviyesine gelmişim diye arz eder. Resulullah gencin cevabından şaşırır ve şöyle buyurur. Muhakkak her yakinin bir göstergesi vardır. Senin yakininin belirtisi nedir? Genç şöyle arz eder. Ya Resulullah, işte benim yakinim beni üzmüş, geceleri uykusuz ve sıcak günlerde beni susuz bırakmış, dünya ve içindeki her şeye rağbetsiz olmuşum. Sanki insanların hesabını görmek için kurulan Allah'ımın arşını ve halkın hesap için toplandığını görüyorum. Sanki cennet ehlini görüyorum. Nimetlerde salına salına geziyorlar ve kendilerini tanıtıyorlar ve cehennem ehlinin azapta olduklarını ve birinin feryatlarına yetişmesi için sızladıklarını görüyorum. Cehennem ateşinin harlama sesi kulaklarımda çınlıyor. Allah Resulü sahabeye şöyle buyurdu: bu genç Allah'ın kalbini iman nuruyla aydınlatandır. Ardından gence hitaben şöyle buyurdu: bulunduğun durumda sabit kal. Genç Resulullah'tan kendisiyle katıldığı bir savaşta şehit olması için Allah'a dua etmesini istedi ve Allah Resulü de o genç için dua etti. Kısa bir süre sonra Resulullah'ın duası kabul oldu ve genç şehadet mertebesine nail oldu. İsmail Hüsna'dan Bayis ismi şerifi aynı zamanda nebiler göndermek ve uyandırmak anlamına da geliyor. Aslında peygamberlerin gönderilme ve bisetlerinin temeli insanları gaflet uykusundan uyandırarak canlandırmaktır. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belağa'nın birinci hutbesinde şöyle buyuruyor: Allah da onlara elçiler gönderdi ve insanlardan fıtri sözlerini tutmalarını istemek, insanlara unuttukları nimetini hatırlatmak, davetle hüccetini tamamlamak, aklın definelerini ortaya çıkarmak ve onlara kudret ayetlerini göstermek için kesintisiz nebiler gönderdi. Bu yüzden Bayis ismi şerifi insanların özünü içten düşünmeye, böylece hem ilim ve bilgi hem ahlak ve amel alanında gelişmelerini ve Allah katına yakınlaşmalarını sağlıyor. Mümin insan dünyayı, fani ve ahiret dünyasını kalıcı ve âlâ görür ve bâis olan Allah'ın onu ölümden sonra cismi ve ruhu ile birlikte tekrar canlandıracağından emindir. Esma-ül Hüsna'dan güzel Bayis ismi şerifi, varlık dünyasının yaratılışından hedefi bizlere açıklıyor ve böylece bizlerin tüm benlik ve varlığımızla Allah'ı kulluğu için adım atmamızı sağlıyor. Üstelik Allah'ın bu ismi şeriften yararlanarak onun kendi kullarına tekrar hayat verdiği gibi insanları ölümden hayata ve cehaletten akla yönlendirebilir. Nitekim İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam Yüce Allah'ın her kimde birini yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır diye buyuran Maide Suresi 32. ayetinde neler anlatmak istediği sorulunca şöyle buyurdu: demek olur ki onu yanmaktan, boğulmaktan, enkaz altında kalmaktan veya vahşi bir hayvandan kurtarır veya ona muhtaç olmamayı garantilemiş ya da onu yoksulluktan zenginliğe ulaştırır ve tüm bunlardan daha iyisi onu sapkınlıktan erdemliğe yükseltir. Böylece başkalarını cehaletten ilme ve küfürden imana hidayet eden her insan aslında Yüce Allah'ın Bayis ismi şerifinin tecellisi olarak onlara yeni bir hayat ve temiz bir yaşam bağışlıyor. Nitekim ariflerin de belirttiği gibi kullar arasından insanın iradesini tevhide yönlendiren ve onları büyük günahlar ve çirkin sıfatlardan uzaklaştıran, büyük işlere çağıran ve çirkin vesveseleri onların kalbinden uzaklaştıran kişi Bayis'tir. Değerli dinleyiciler, bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün de sizlerle bereket dolu Cevşen-i Kebir duasının 7. bölümüyle vedalaşmak istiyoruz. Ey hataları bağışlayan, ey belaları bertaraf eden, ey ümitlerin son noktası, ey bağışları bol bol veren, ey hediyeleri inayet eden, ey yaratıklara rızık veren, ey arzuları yerine getiren, ey kullarından gelen şikayetleri işiten, ey yaratıkları ayağa kaldıran, ey esirleri azat edip hürriyetine kavuşturan, münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilah olmayan, imdat, imdat, kurtar bizi ateşten, ey Rabbim.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.